Evet, şimdi beni duyuyorsunuz. Ben de heyecanlıyım ama kendimi aranızda gerçekten ailenizin ferdi olarak çok rahat hissediyorum. Tanıdığım güzel yüzler, çok iyisiniz. Rab sizi bereketlesin. Bu zor zamandan sizi korusun ve küçülme değil, büyütmesi da istiyorum. Rab sizi büyütsün, Rab sizi olgunlaştırsın, Rab sizi çaresine göre herkesi donatsın ve kullansın İstanbul'da. Evet, bana bir bölüm verildi. Luka 17, biz birden 10'a kadar bugün bakacağız. Eğer herkesin kutsal kitabı varsa ve herkes kendisi bakabilirse o kadar önemli değil. Yoksa yansıtalım bu ayetleri. Evet, geliyor. Bunu yan yana olabilir galiba. Beni görebilirsiniz galiba ve ayetleri görebilirsiniz. Eğer böyle ise o zaman hep orada kalsın. Yoksa bir defa okuyalım, sonra kaldıralım. Nasıl yapalım?
Birisi ayetleri verebilir bizden birisi. Biz seni görelim Mikael.
Okurken abi yansıtacağım. Konuşurken seni göstereceğim.
Okey. O zaman başlayalım. İsa öğrencilerine şöyle dedi: İnsanı günaha düşüren tusakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tusaklara aracılık eden kişinin vay haline. Evet. Yaratılışın düşüşünden dolayı kötü şeyler veya insanlığı günaha düşüren tusakları olacak. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Fakat bu durum kimseye günah işlemesi için bir bahane olamaz. Yani her yerde sor, her yerde kötü, bu yüzden ben günah işliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Böyle kimse kendisi biri böyle bir üzür bulmasın. Her günah hayatımızı kötü bir şekilde etkiler ve onun için hesap vermemiz gerek. Şeytan Adem ve Havva'dan beri insanları kandırıp başkalarına zarar vermek için kullanıyor. Ama sen şeytana izin verme. Günahı küçümseme. Günah ölümcüdür. Günah öldürür. Aklıma Babil egemenliği geldi. Tanrı Babil kralı İsrail halkını yargılamak için kullandı. Babil kralı araç oldu bunun için. Fakat kutsal kitap bunu diyor: İsrail halkına, yani Tanrı'nın seçtiği halkına zarar verdiği için Babil kralı yargılandı. Bu yüzden evet, bu kaçırılmaz ama sen araç olma. Yani günahtan kaç. İkinci ayet: Böyle bir kişi bu küçüklerinden birini günaha düşüreceğine boyuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Vay be, bu ağır bir söz. O zaman küçük olanları kim acaba? Bence o zaman da orada var olan İsa'nın öğrencileridir. Tabii ki bugünlerde küçük olanları imanlı olan kişileridir. Yani biziz. Aynı zamanda İsa bizi uyarıyor. Çünkü imanlı olduğumuz halde biz de bir başka kardeşini günaha düştürebiliriz. Nasıl bu olabilir? yanlış davranışlarıyla ve onların ne olabilir? Sevgisizlik davranırsak, soğuk davranırsak bir başkası, başka bir kardeş, bu onun için bir tusak olabilir. Günah işlemek için, yanlış bir şey yapmak için. İlgisizlik, umursamadığımız zaman insan kendisi yanlış hisseder, kilise küser ve gider. Affetmemezlik bir başkası için büyük bir tusak olabilir. Bu biz ilişkimizi soğutursak veya bitirirsek böylece insanlar kiliseden, Rab'den düşebilirler. Dedikodu, eğer birini kötülersek, o bunu duyarsa, yani bu onun için büyük bir tusak olabilir, bir tökez olabilir. İmanda düşebilir. Gururlu, kibirli davranırsak, kendimizi bir başkasından daha üstün görürsek ya da dersek, ha o ilk adımı atsın, ben haklıyım, o bana gelsin. Bu yine bir başka kişi için tusak olabilir. Sert veya kıran sözleri, intikam aldığımızda işte kullandığımız sözler, davranışları bir başka kardeş için bir tusak olabilir. Ve her yaptığımız kötü bir örnektir. Örneğin bayağı bir gücü var. Ben hep böyle bir örnek veriyorum. Çünkü bunu kendim yaşadım. İstanbul'da, yani çok şükür çok sefer arabada İstanbul'da bulunmuyorum. Ama oraya gittiği zaman kesinlikle bir trafik sıkışlığı yaşayacağım. Böyle yaşıyorum ve yani normal şeritler beklerken sabır etmeye çalışıyorum. Ama sonra sağdan bir araba benden hızlı bir hızla geçerse yani sabırlı kalmak çok zor oluyor. O zaman ilk önce ona kızıyorum ama sonra diyorum, aptal mıyım? Neden burada bekleyeyim? Ya ben de onun gibi yapayım. Yani kötü bir örnek hepimiz için çok çekici oluyor. Çünkü zaten oraya meyilliyiz. Ama iyi örneklerde çok güçlüdür. Ben böyle bir hikaye duydum. Bir Starbucks'ta bir adam sıra gelince kahvesini ödemek istedi. Ama sonra orada çalışan dedi ki, senin kahven ödendi. Önceki adam senin için ödedi. O zaman bu adam çok şaşırdı. Böyle bir iyilik beklemedi. Ama o kadar etkilendi ki, o zaman dedi, tamam o zaman ben arkamdaki kahvesi öderim. Ve böylece bir saat boyunca bu iyilik zinciri devam etti. Çok güzel. Yani bu yüzden biz davranışlarımıza çok dikkat edelim. İyi bir davranış çok güzel bir etki bırakır. Ama kötü bir davranış gerçekten başka insanlar için yani günaha düşüren bir olay olabilir, bir tusak olabilir. Bu yüzden çok dikkat edelim. Demek ki işlediğim günahım sadece bana değil, bir başka insana zarar verebilir. Bu ayetlere göre sanki başkasına zarar verim günahlarımız daha ağırdır. Daha, yani İsa o kadar ağır bir söz kullandı ki, yani doğmasaydı daha iyi olurdu. Bundan sakının, İsa diyor. Senin yanlış davranışından dolayı bir kişi imandan düşerse onun hesabı nasıl vereceksin? Üçüncü ayet. Yaşantınıza dikkat edin. Kardeşleriniz günah işlerse onu asalayın. Tövbe ederse bağışlayın. İşte bu yüzden bu tehlikeden dolayı İsa diyor ki yaşantınıza dikkat edin. Birbirinizi dikkat edin. Kimse imandan düşmesin. Kardeşinin zarar görmesine izin verme. Çünkü bir aileyiz. Birbirimizden sorumluyuz. O kardeş ne yaparsa bana ne demeyin. Kain gibi kardeşimin bekçisi miyim gibi konuşmayalım. Düşünmeyelim daha. Tanrı'nın sözü net diyor ki günah işleyen kardeşini uyarmazsan onun suçundan ortak olacaksın ve onun gibi yargılanacaksın. Maalesef çoğu zaman ilgili kişiyi uyarmıyoruz. İlgili olmayan kişilerle yanlış yapan kişi hakkında konuşmayı tercih ediyoruz. Alay ediyoruz. Kötülüyoruz, arkandan konuşuyoruz. Artık yapmayalım kardeşler. Bu da günahtır. Şeytanın hizmetçileri miyiz? O zaman ondan maaşımız olarak ölüm alacağız. Ama kardeşimizi asarlarsak ve o tövbe ederse onu kazanmış oluyoruz. O zaman Tanrı'nın hizmetçileri olacağız. Fakat biz de bazen bağışlamak konusunda zorlanıyoruz, değil mi? Özellikle kişi tekrar ve tekrar aynı yanlışı yaparsa. Ama affetmeyince biz onu daha kötüsünü yapmak için teşvik ediyoruz. Onu tekrar Tanrı'nın ailesinin korumasına dönmesine izin vermezsek, onu resmen şeytanın eline bırakmış oluyoruz. Bunu hiç düşündünüz mü? Bu yüzden İsa 4. ayet böyle söylüyor. Günde 7 kez sizi karşı günah işler ve 7 kez sizi gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. İsa Mesih bizi diyor, her zaman bağışlayın. Unutmayalım, İsa bizi de her zaman bağışlıyor. Buna çok ihtiyacımız var, onun her zaman bağışlaması. Bana ihtiyacım var. Siz var mı bilmiyorum. O zaman merhametli olalım ki, merhamet görelim diye. Daha doğrusu şu, ölçülmez merhamet gördüğümüz için biz de merhamet gösterelim. Biz de her zaman Rabbin merhametini gördük. Biz de her zaman merhamet gösterelim başkasına. Aklıma Yuhanna 13 geliyor. İsa öğrencilerin kirli pis kokulu ayaklarını yıkıyor. Ayakları yıkama bugünkü kiliselerde bir alçak gönüllü simgesi olarak kullanılıyor. Bir dini törene döndü. Çünkü artık sokakları eskisi gibi pis değil. Herkesin temiz ayakkabıları vardır. Gerek yok artık bir başkasının ayaklarını yıkamayı evime misafir olarak gelirken. Zaten İsa hem öğrencilere hem bize bir örnek olsun diye bunu anlattı. İnsanlar kiliseye gelirken dört dörtlük gelmiyorlar. Dünyanın ve geçmiş hayatının pislikleriyle geliyorlar. İsa dedi ki ben iyi olanlar için gelmedim, ben hasta olanlar için geldim. İşimiz o zaman nedir? Onları reddetmek mi? Onlara kızmak mı? Onlarla kavga etmek mi? Onları kovmak mı? Onlardan uzak kalmak mı? Hayır, İsa Mesih yaptığı gibi kendimizi alçaltacağız. Onların seviyesine inip onlara hizmet edeceğiz. Tekrar ve tekrar. Ve bunu iniltilerle değil, şikayet ederek değil, Rabbin sevgisiyle yapalım. Batı ülkelerde, galiba her yerde insanlar kilise giderken kendilerini şık giyiniyorlar. Güzel elbise kullanıyorlar. İyi görünmek istiyorlar. Yani burada hiç problem yok. Ama şimdi bizim işimiz bir başkasının kirliği ayaklarını yıkamak ise o zaman bir havlu yanımıza alalım. Ve giyindiğimiz için bu hizmetten kaçınmayalım. Çünkü evet, insanların kirli ayaklarını yıkarken mutlaka biz de kirli oluyoruz. Mutlaka bu bizi zahmet ediyor. Bu nasıl olabilir? Evet, yani bir kişi ile uğraşmak, bir kişinin derdine bakmak ve onunla ilgilenmek, onu sağlamak, onu uyarmak, onu tövbe çağırmak her zaman böyle toz pembe olmuyor. İyi gitmiyor. Bazen o bizi saldırıyor. Bizi daha çok incitebilir. Biz onun kirliliğini alıyoruz üzerimize. Bu olabilir. Ama hayır, ben şık giydim. Ben hani bu olay benim rahatımı bozmasın demeyelim. İsa 12 kişinin kirli ayaklarını yıkadı. Yani bu şu anda kilisede gördüğümüz gibi değil. Bir kişinin ayaklarını yıkadı. O zaman herkes hoş, güzel bir şey diyor. Hayır, böyle değildi. Gerçekten bu bir işti. İş idi. Bu bir yani pis bir işti. Belki terledi. Belki sonra kendisi kirlendi. Biz de bunun için hazır olalım. Çünkü İsa dedi ki ben size bir örnek verdim. Siz de birbirinizi sevin. Siz de benim size yaptığım gibi siz de birbirinizi yapın. Galiba öğrenciler şok oldu. Bir günde 7 kere affetmeliyiz mi? O zaman 5. ayette dediler. Rab imanımızı artır. İmanımız yeterli değil bunu yapmak için. Belki sen yaparsın ama biz yapamıyoruz. Evet, bunu yapabilmek için iman lazım. Ve elçiler kendilerini bu konuda zayıf gördüler. Biz de zayıfız. Kolay kolay dünya baktığı gibi biz de bakmaya meyilliyiz. Artık yeter. Adam benim iyiliğime hak etmiyor. Benim iyiliğimi suistimal ediyor. Tövbe etmesini bana artık inandırıcım gelmiyor. Benden uzak kalsın gibi düşünebiliriz. Ama dediğim gibi eğer benden uzak kalırsa, iman ailesinden uzak kalırsa, şeytana daha yakın olacak demektir. İsa gibi davranabilmemiz için biz İsa'ya yakın olmalıyız. İmanımızı maalesef artıramıyoruz. Böyle bir düğme, böyle bir formül bugüne kadar görmedim. Ama İsa'ya yakın olma imkanımız var. Onunla duada, onun sözünde yakın olabiliriz. Sözünü uygulanmalıyız. Uygulanmalıyız aynı zamanda. Sadece sözünü duymak değil. Ama belki imanımız yoksa o zaman itaatimizle bunu halledebiliriz. Her zaman çok iyi hissetmek zorunda değilim. Her zaman çok her şey bana açık olmak zorunda değil. Anlamam gerekmiyor. Rab söylediğinden dolayı ben itaatla bunu halledebilirim. Ve İsa Mesih bizi, yani aslında öğrencilere diyor ki, yani imanımız az sahip bahane olarak bana getirmeyin. 6. ayette diyor ki, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz, o da sözünüzü dinler. Demek ki bu kadar çok bahsettiğimiz iman gerekmiyor. İmanın az bu yüzden yapamadığım bahane oluyor. Genelde yapmak istemiyoruz. İşimizi gelmiyor. Doğrusunu yapmak için lazım olan imanı bizde zaten var. Çünkü az lazım o kadar büyük bir mucize yaratmak için. Yapmıyorsak demek ki İsa'nın istediğini değil, kendi istediğimize göre yaşamaya tercih ediyoruz. Şimdi 7. ayetten 10'una kadar okuyalım. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der. Tersine ona yemeğimi hazırla, kuşağını bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et, sonra sen yiyip içersin demez mi? Verdiği rukları yerine getirdiği diye köleye teşekkür eder mi? Siz de böylece sizi verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra istersiz kullarız. Sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin. Şimdi bu ayetlerde İsa acaba kendimizi değersiz görmemiz gerektiğini söylüyor mu? Hayır. Ben inanıyorum İsa Mesih bizi çok değerli görüyor. Bizim kendimizi değerli görmemizi de ister. Fakat bunu da hizmet ederken çok sefere yaşadım. Biri Mesih'i hizmet eder, kardeşlere hizmet eder. Ama maalesef biz bu hizmette her zaman iyi bir tepki almıyoruz. İyi niyetle birine bir şey yaptık ama adam nankörlük yaptı, bizi saldırdı bile, bizi kötüledi bile. O zaman şikayetçi olabiliriz. Sanki İsa Mesih'e hizmet ettiğimiz için özel bir hakkımız doğuyor. Sanki bir ekstra aferin ya da ekstra bir ödül hak etmişiz. Ya da mesela ben 20 senedir Türkiye'de hizmet ettim, neler yaşadım. Şimdi hükümet beni göndermek istiyor. Oo, büyük bir haksızlık. Rab, neden dikkat etmedin? Neden şimdi, yani hizmet etmek yerine şimdi böyle mi oluyor? Yüreğimizi dikkat edelim. Böyle sanki bir hakkımız var. Sanki Mesih'e hizmet etmek, sanki yani doğru yaparsak o zaman ekstra bir hakkımız doğar. Ya da ben kilisede hizmet ettim 5 sene, şimdi 3 seneden beri biri geliyor, o benden önce belli bir hizmet için çağrılıyor. Yani sanki İsa Mesih'i hizmet ederken bizi bir özel hak doğuyor. Hayır, kesinlikle. Bu ayetleri aracılığıyla ve başka ayetler, İsa Mesih bizi bunu söylemek istiyor kardeşler. Ama düşünmeyin, sizin hizmetiniz değersiz ya da görünmüyor ya da bunun için bir şey almayacaksınız. Biz böyle anlamamız gerekiyor. Biz daha bir parmak oynatmadan Rab tarafından inanılmaz büyük bir ödül aldık. İman ettiğimiz günde İsa Mesih bizi oğlu, kendi oğlu, kendi kızı olarak kabul etti. Biz Tanrı'nın ailesine girdik. Siz çoğunuz Müslümanlıktan geldiniz. Siz biliyorsunuz bir Müslüman cennete gidebilmek için, ümidini taze tutabilmek için neler yapması gerekiyor, neler uğraşması gerekiyor, ne kadar sevap kazanması gerekiyor ve sonuçta bir kesin bir cevap yok. Yine her şey Rab'in elinde. Ama biz hiçbir şey yapmadan sadece İsa'yı kabul ettiğimiz için, sadece onun bizim için yaptığını inandığımız için bize her şey veriliyor, verildi. Senin geçmişteki günahların, senin şu anda yaptığın günahın ve yapacağın günahın İsa Mesih hepsini ödedi. Ve seni doğru yaptı. Doğru bir kişi olarak ilan etti. Yani biz inanılmaz büyük bir ödül hizmet başlamadan aldık. Bu yüzden kimse merak etmesin, acaba İsa Mesih'i takip etmek de bana hep zarar mı geliyor? Hayır. Biz bu ödül, bu inanılmaz aman, bu lütuf aldığımızdan dolayı hizmet ediyoruz. Bir teşekkür için. Acaba sen hangi konuda sorulanıyorsun? İçinde kalmasın. Sen kilisedeki güvenilir insanlarla yüreğini aç, paylaş. Senin için dua etsinler. Belki bir danışmanlık olur. Rab bugün sana ne söyledi? Önemli olan, Tanrı benimle konuştu. Bana şimdi iyi geldi. Rab benimle konuştu. Önemli, yani önemli ama ikinci adında daha önemli. Bunun hakkında ne yapacaksın? Bunu şimdi karar ver ve yap. Ve ondan sonra çok güzel bir gelişme oluyor senin hayatında. Dua etmek istiyorum. Ya Rab İsa, sana şükrediyorum sözün için ve bizi özgür kılan gerçeğin için. Yaşam kilise de senin yaşamın bol olsun. Senin sözün kardeşleri gerçekten tövbe etmeye çağırsın, özgürlüğü kavuştursun ve senin sevgin tekrar dök kardeşlerimiz üzerinde ve onları senin istediğin gibi yaşamaya istek koysun ve sen onları yönlendir, sen onları yaşam veren bir kilise yap ve senin gerçek yaşamın, sonsuz yaşamın bu kiliseden yayılsın İstanbul'da, kendi çevrelerinde. Şifa gelsin, gerçek gelsin, özgürlük gelsin diye dua ediyorum. Ve senin sözün herkesin yüreğinde verimli bir toprak bulsun ve bol bol ürün sağlasın diye dua ediyorum. Senin yüce isminde. Amin.